Ayrım 5.
Şunlara oku. Bir gün Yakup mercimek çorbası yapmıştı. Esau kırdan geldi, bitkindi. Yakup'a dedi ki, İzin ver biraz kırmızı mercimek çorbası içeyim, bitkinim. Yakup dedi ki, Hemen ekber evlatlık hakkını sat bana. Esau yanıtladı, Açlıktan ölüyorum, ekber evlatlığın ne yararı olur bana? O zaman Yakup dedi, Hemen and iç. Öteki and içti ve ekber evlatlık hakkını Yakup'a sattı. Yakup Esau'ya ekmekle mercimek çorbası verdi. Öteki yedi içti, sonra kalkıp gitti. O denli küçümsemişti Esau ekber evlatlık hakkını. Genesis 25. Belki de insan kötüdür. Çünkü bütün yaşamı boyunca ölümü beklemekten başka bir şey yapmamıştır. Böylece başka insanların ve nesnelerin ölümüyle bin kez ölür. Böylece hangi hayvan olursa olsun canının tehlikede olduğunun bilincine varsa delirir. Korkudan, dolandırıcılıktan, ihanetten delirir. Kaçan bir deli, yumuşak başlı ya da kudurgan bir deli, nefret dolu, dolandırıcı katil. Tony Duvert. Özgür insan hiçbir şeyi ölüm kadar düşünmez. Bilgeliği ölüm değil, yaşam üstüne derin düşünmektir. Baruch Spinoza. Özgür insan kendi istemini yasaklara aykırı davranmaksızın kullanan insandır. O gerçekliğe, daha doğrusu ben ile sen arasındaki gerçek ikilem bağına inanır. İnsanların yazgısını belirleyen bir şeye, bu bir şeyin kendisine gereksinimi olduğuna inanır. Ne olursa olsun, olacak olan bir şey ancak onun kararları, isteyebileceği şeylerle ilgili olursa olacaktır. Martin Buber. Kendisini kale alabilmek, başkalarını kale almanın temel gereksinimidir. Kendisiyle tam anlamıyla rahat olmak, başkalarıyla ilişki kurabilmenin gerekli koşuludur. Erik Fromm. 5. Uyan Baby. Son olarak sözünü ettiğimiz noktaları kısaca özetleyelim. Avcı Esau önünde kalan az yaşamı düşününce, ha olmuş ha bu diye düşündüğünden, midesinin sesine kulak veriyor ve bir tabak dolusu mercimek, aslında iki tabak, en azından bu konuda Yakup cömert davranmış, ona bir bis yapmıştır. Karşılığında ekber evlatlık hakkından vazgeçiyor. Cain ise neredeyse bütün ömrünü nesneler almak için insanları satmaya atıyor. Ama sonunda elinden gelse pahalı şeylerle ağzına dek dolan dükkanını tek bir yalın nesneyle, eski bir kızakla, değiş tokuş etmeye razı olabileceğinin bilincine varıyor. Ona birini anımsatıyordu bu nesne. Kendini ticarete vermeden önce henüz sevmeyi ve sevilmeyi, sahip olmaya ve buyruk vermeye yey tuttuğu zamanki kendisini. Esau da Cain de dilediklerini yaptıklarına inanıyorlardı. Hiçbiri bence iyi yaşamayı başaramadı. Gene de onlara gerçekten ne istediklerini sorsaydın tıpkı senin ya da benim gibi yanıtlarlardı. İyi bir yaşam istiyorum. Özetle ne istediğimiz yeterince açık. Yani iyi yaşamak. Ama bunun neden oluştuğu yeterince açık değil. Gerçekten de iyi isteğin tek bir nesnesiyle örtüşmüyor. Örneğin mercimek, resimler, elektrikli ev eşyaları ya da para. Bunların tümü de basit istekler. Gerçekliğin yalnızca bir yüzüyle sınırlıdırlar. Birbirleriyle bağıntılı değildirler. Açıkçası insanın acıktığı zaman canının mercimek çorbası istemesinde bir kötülük yok. Ama dünyada başka şeyler de var. Başka ilişkiler, ne bileyim geçmişte yapılmış seçimlerle tutarlılık ya da gelecek için tasarılar. Kısaca daha birçok şey, aklına gelebilecek her şey. Birkaç sözcükle söylersek insan yalnızca mercimekle yaşamaz. Esau bir tabak mercimek uğruna yaşamının çok önemli yanını feda etti. Onu aşırı derecede basitleştirdi. Ama sana açıkladığım gibi yakın bir ölüm fikrinin dürtüsüyle davrandı. Ölümse her şeyi basite indirger. Kuyruğu titretmek üzereyken önemi olan şeyler azdır. Seni kurtarabilecek ilaç hala akciğerlerini doldurmaya yetecek hava. Oysa yaşam her zaman karışık, hemen hemen her zaman karma karışıklıklarla doludur. Karma karışıklıklardan kaçar, kolay şeyler ararsan buyursun mercimekler. Ama iyi ve daha uzun yaşamaya çalışmadığını sanarak kendini kandırma. Yalnızca acıyı kısaltmaya çalışıyorsun sen. Ama biz gerçekten istediğimiz şeyin hızlı bir ölüm değil, iyi bir yaşam olduğunu daha önce söylemiştik. Özetle Esau bir öğretmen olarak işine yaramaz. Cain de kendi usulünce nesneleri basitleştiriyordu. Esau'nun tersine har vurup harman savuruyordu. Ama açgözlü ve hırslıydı. Parayı birçok güzel, kuşkusuz aynı zamanda yararlı şeyler satın almak, gücü ise insanları denetim altında tutmak için istiyordu. Paraya, güzel, yararlı şeyler almaya karşı olduğumu sanma sakın. Paraya hiç önem vermediklerini öne süren, hiç ama hiçbir şeye gereksinim duymadıklarına yemin eden insanlara da güvenmem. Belki de hamurum kötüdür. Ama beş parasız kalmak hoşuma gitmez. Yarın hırsızlar evimi soyacak, bütün kitaplarımı alıp götürecek olsalar, korkarım çalmanın ötesinde pek de önemli bir şey olmazdı bu. Benim için kötü bir darbe olur. Ama durmadan daha çok şeye, para, eşya ve benzeri. Sahip olma isteği de akıllıca görünmüyor bana. Hiç kuşkusuz sahip olduğumuz şeyler de bize sahip olurlar. Sahip olduğumuz bizim sahibimiz olur. Biraz daha açıklayayım. Bir kez bilge bir Budist bir Tilmizine şimdi benim sana söylemekte olduğum şeyleri açıklıyormuş. Tilmizi de yüzünde tıpkı senin bu satırları okurken yüzünde belirecek aynı şaşkın anlamla iyiden iyiye kaçık bu. Bakıyormuş ona. Bunun üzerine bilge Tilmizine sormuş. Bu odada en hoşuna giden şey nedir? Uyanık biri olan delikanlı bir çuval para değerinde, olağanüstü güzellikte fil dişi ve altından bir kupayı göstermiş. Pekala al bakalım demiş bilge. Delikanlı da bir sözü iki ettirmeden sağ eliyle küçük mücevheri almış. Dikkat et düşürme diye uyarmış onu hocası alaycı bir sesle. Sonra eklemiş. Hoşuna giden başka bir şey yok mu? Öğrenci masaya dayanmış, çil çil altınlarla dolu torbanın bile onu tiksindirmediğinin ayrımına varmış. Hadi cesaret diye yüreklendirmiş onu hocası. Oğlan sol eliyle torbayı kapmış. Peki şimdi diye sormuş hocasına, biraz sinirli bilge şöyle demiş. Şimdi kaşın bakalım, doğal olarak yapamamış bunu. İnsanın bedeninin bir yeri kaşındığı ya da zihnine bir şey takıldığı bir sırada kaşınma gereksinimi duymak, her zaman başına gelebilir. İki eli de dolu olunca insan iyi kaşınamaz. Pek fazla devinim de yapamaz. Sıkı sıkı tuttuğumuz şey de buna karşılık sıkı sıkı tutar bizi. Demek istediğim abartmamak için dikkatli olmak gerekir. Bir bakıma Cain'in durumu tas tamam böyle. Elleri ve kafası sahip olduğu şeyleri sıkı sıkı tutmakla meşguldür. Bir anda tuhaf bir kaşıntı duyar. Ama nasıl kaşınacağını bilemez. Yaşam Cain'in sandığından daha karmaşıktır. Çünkü eller yalnızca almaya değil, kaşımaya ya da okşamaya da yarar. Ama yanılmıyorsam bu kişinin temel yanılgısı başka bir şeydi. Paraya ve eşyaya sahip olma isteği onda bir saplantı haline geldiğinden insanlara da nesnelermiş gibi davranıyordu. Böylece onların üstünde erk sahibi olduğunu düşünüyordu. Ciddi bir basitleştirme, çünkü yaşamın başlıca karmaşıklığı tas tamam burada, kişilerin nesneler olmadığında yatar. Başlangıçta Cain'in sorunları yoktu. Nesneler alınıp satılırlar. O insanları da alıp satıyordu. Arada büyük bir fark varmış gibi gelmiyordu ona. Nesneleri işimize yarasınlar diye elimizde tutar, sonra da kaldırıp atarız. Cain aynı şeyi yapıyordu çevresindekilere. Her şeyin yolunda gittiği de söylenebilirdi. Nesnelere sahip olduğu gibi insanlara da sahip olmak, onları dilediği gibi denetlemek, yönetmek istedi. Sevgililerine, arkadaşlarına, ailesine, siyasal rakiplerine, yaşayan her varlığa da aynı şeyi yaptı. Kuşkusuz başkalarına çok kötülük etti ama daha da kötüsü onun bakış açısından, varsayımımıza göre iyi yaşamak isteyen birinin bakış açısı. Sonunda kendisine de ciddi biçimde zarar verdi. Bu noktayı sana daha iyi açıklamaya çalışacağım çünkü bana öze ilişkin bir şey gibi görünüyor. Kuruntuya kapılma, bir nesneden dünyanın en iyi nesnesi de olsa yalnızca nesneler çıkar. Hiç kimse sana sahip olmadığı bir şeyi verecek durumda değildir. Doğru değil mi? Ne de bir şey olduğundan başka bir şey verebilir sana. Mercimekler açlığını gidermeye yarar söz gelimi. Fransızca öğrenmeye değil. Para hemen hemen bütün gereksinimleri karşılamak için yararlıdır ama gerçek bir dostluğu satın alamaz. Paracıkların sesiyle boyun eğiş, otlakçıların arkadaşlığı ya da paralı seks satın alınabilir ama daha fazlası değil. Bir videoteyp başka bir videoteype bir şey verebilir ama bir öpücük, biz insanlar eğer nesne olsaydık nesnelerin bize verebilecekleri şey yeterdi. Az önce sana sözünü ettiğim şey de tas tamam bu. Yalnızca nesneler olmadığımız için şeylerde bulunmayan şeylere gereksinimimiz var. Başkalarına nesne gibi davrandığımızda Kane'in yaptığı gibi karşılığında başka nesneler alırız. Onları sıksak para çıkar, işimize yararlar. Mekanik araç gereçlermiş gibi. Gelirler giderler, yaltaklanırlar, doğru düğmeye bastığımızda gülümserler. Ama bu durumda yalnızca insanların vermeyi bildikleri o tatlılığı armağan etmezler bize. Böylece ne dostluğa sahip oluruz, ne saygıya, ne de sevgiye. Hiçbir şey, hiçbir hayvan, çünkü hayvanın durumuyla bizim durumumuz arasındaki fark gereğinden çok büyüktür. O dostluğu, o saygıyı, o sevgiyi veremez bize. Özetle yalnızca eşitler arasında kurulan, karmaşıklıktan doğan o temel ilişki sana, bana ya da Kane'e, İnsan varlıkları olduğumuza göre yalnızca insanlardan gelebilir. Onlara insan varlıkları gibi davranmamız koşuluyla. Bu son nokta çok önemlidir çünkü, daha önce de söylemiştik, biz insanlar birbirimizi insanlaştırırız. Kişilere nesneler gibi değil, insan varlıkları gibi davranarak, demek istediğim onların isteklerini ya da gereksinimlerini hesaba katarak, yalnızca onlardan yararlanmaya çalışmayarak. Onların da buna karşılık ancak bir kişinin bir başka kişiye verebileceği şeyi vermelerini olanaklı kılalım. Kane bu küçük ayrıntıyı unuttu bir anda ama iş işten geçtikten sonra. Ancak başka bir insan varlığının ona verebileceği şeyden başka her şeye sahip olduğunun bilincine vardı. İçtenlikli saygı, yürekten gelen sevgi ya da salt zihin arkadaşlığı. Onun için paradan başka, en azından böyle görünüyor, hiçbir şey önemli olmadığına göre parasının dışında hiç kimse için hiçbir önem taşımıyordu. Aptal olmayan Kane bunun kendi suçu olduğunu anlıyordu. Kimi zaman insan başkalarına kişi gibi davranabilir ama karşılığında yüzüne yiyeceği tekmeden, ihanetten, hakaretten başka bir şey alamaz. Ama en azından bir kişinin yalnızca tek bir kişi de olsa saygısına güvenebilir, bu kişi kendisidir. Başkalarını nesnelere dönüştürmeyerek en azından başkalarınca nesne gibi görülmeme hakkımızı korumuş oluruz. Yani insan varlıklarının dünyasını olası kılarız. Kişilerin birbirlerini karşılıklı olarak insan gibi gördükleri dünyayı, gerçekten de iyi yaşanabilecek biricik dünyayı. Kanımca Kane'in son günlerinde kapıldığı umarsızlık, çocukluğunun sevgi dolu ilişkilerinin uyumunu yitirmekten kaynaklanmıyor. Bütün yaşamı boyunca onları yıkmaktan başka bir şey yapmadığı için umarsızdı Kane. Sorun onlara sahip olmamasından çok onlara layık olmadığının bilincine varması. Şimdi diyeceksin ki birçok insan Kane'in milyonlarına gıpta ediyordu kuşkusuz. Bu adam yaşamayı biliyor diye düşünenlerin sayısı çoktu. Peki ne olmuş? Bir kez daha uyan yavrum. İnsanlar dışarıdan bakınca bize gıpta edebilirler. Tam o anda kanserden ölmekte olduğumuzu bilmezler. Başkalarını memnun etmeyi mi yeğlersin, kendi doyumunu sağlamayı mı? Kane bir insanı mutlu kılacağı söylenen her şeyi elde etti. Para, güç, doğru ilişkiler, kendisine hizmet etmeye hazır bir alay insan. Ama sonunda başkaları ne derlerse desinler, temel şeyin kendisinde eksik olduğunu keşfetti. Nesne gibi değil, insan gibi davranılan özgür insanların göstereceği gerçek duygunun, gerçek saygının ve içtenlikli sevginin. Belki de bu Kane'in biraz tuhaf bir tip olduğunu söyleyeceksin bana. Hemen hemen bütün film baş oyuncuları gibi, birçokları böyle bir sarayda, böyle bu lüks içinde yaşamaktan büyük bir mutluluk duyacaklardır. Çoğunluğun Rosebud adındaki o kızağı anımsamayacaklarını söyleyeceksin alaycı alaycı. Belki de Kane'in bir tahtası eksikti. Bütün bu şeylerle insan nasıl olur da kötü duyumsayabilir kendini? Ama yineliyorum. İnsanları bir yana bırak, yalnızca kendini düşün. İstediğin Kane'inki gibi bir yaşam mı? Esau'nun bir tabak mercimeği ile yetinir miydin? Yanıtlamadan önce bir an bekle. Ahlak taslaman bunu irdeler. Bize anlattıkları ya da TV duyurularının inanmamızı istediği şeyin, gerçekleştirmekten hoşlanacağımız o kutsal iyi yaşamın ötesinde temelde ne olduğunu, nesneler olmaksızın yaşanamayacağını daha önce saptadık. Demir içerdiği için mercimeğe gereksinimimiz vardır. Ama insansız da yapamayacağımızı biliyoruz. Nesnelerden nesne olarak yararlanmak gerekir. İnsanlara ise insan gibi davranmak. Böylece nesneler birçok bakımlardan yararlı olur. Ama insanlar hiçbir nesnenin veremeyeceği bir şeyi verirler bize, insanlığı. Burada deli olan kim, ben mi yoksa Cain mi? Belki de insan olmak pek önemli değil. Çünkü zaten insanız, başka da seçeneğimiz yok. Gerçek şu ki insan, insan nesne ya da insan insan olabilir. Yalnızca nesneler biriktirmekle uğraşan insanlar, tüm nesneleri olabildiğince çok, olabildiğince iyi ya da başkalarıyla birlikte yaşanan insanlıktan haz duymaya yükümlü insanlar. Kendini değerinden aşağı satma lütfen. Bırak indirimli satışları büyük mağazalar yapsın. Bu onların uzmanlık alanı. Birçoklarının ilk bakışta söylediklerimi pek önemli saymayacaklarını yadsımıyorum. Ama onlara güvenilir mi? Bunlar çok kurnaz insanlar mıdır yoksa en önemli olguya, yaşamlarına pek önem vermeyenler midir yalnızca? Bir insan iş yaşamında ya da politikada zeki olabilir ama iyi yaşama gibi ciddi konularda salağın teki olabilir. Cain para kazanmakta, insanları çekip çevirmekte çok yetenekliydi. Ama sonunda taslamam temel şeyde yanılmış olduğunun bilincine vardı. İyi nişan almanın yaşamsal önem taşıdığı noktada hedefi ıskalamıştı. Bu bakımdan bana çok önemli görünen bir sözcük var. Şimdi onu yineliyorum sana. Dikkat! Konuşmayı öğrenmeyen ama her zaman dikkatli olan baykuşun dikkatinden söz etmiyorum. Baykuşla şu yaşlı papağan fıkrasını anımsayacaksın. İnsanın yaptığı şey üstünde düşünme, yaşamak istediğimiz şu, iyi yaşam deyiminin anlamını olabildiğince iyi bir biçimde belirleme eğiliminden söz ediyorum. Rahat ama tehlikeli basitleştirmelere kalkışmaksızın yaşamanın, demek istediğim insanca yaşamanın, bütün karmaşıklığını anlamaya çalışarak az şey değildir bu. Kanımca ahlakın ilk koşulu, vazgeçilmez bir koşul, rastgele yaşamama kararlılığıdır. Er ya da geç ölmemizin aynı şey olmadığına inanmak. Ahlaksaldan söz edildiğinde insanlar genellikle olağan koşullarda çok kez niçin olduğunu bile bilmeksizin, en azından görünürde, uydukları kurallar ve alışkanlıklar dizgesini düşünürler. Ama belki de asıl güçlük bir kurallar bütününe boyun eğerken de, belirlenmiş olanın tam tersini yaparken de, bir kurallar bütününe boyun eğmekle aynı şey demektir bu ama tersinden. Anlamaya çalışmak da yatar tam da. Belli davranışların elverişli, kimilerinin ise elverişsiz olduklarını anlamak, yaşamın ne olduğunu, onu neyin biz insanlar için iyi kılacağını anlamak. Her şeyden önce de iyi sayılmakla, başkalarının karşısında iyi görünmekle, onaylanmış olmakla yetinmemek. Kuşkusuz bütün bunlar için baykuşun yaptığı gibi dikkatli olmak, buyruklara bir robot gibi körü körüne boyun eğmek yetmez. Başkalarıyla konuşmak, düşündüklerini açıklamak, başkalarının us yürütmelerini dinlemek gerekir. Gene de gerçek ve doğru karar alma çabasını herkes kendi başına göstermelidir. Hiç kimse senin yerine özgür olamaz. Şimdilik üstünde biraz düşünmeni istediğim iki sorunla baş başa bırakıyorum seni. Birincisi şu. Kötü olan niçin kötüdür? İkincisi daha da sevimli. İnsanlara kişi gibi davranmak ne demektir? Bu nasıl yapılır? Beni izleme sabrını sürdüreceksen bu sorulara aşağıdaki iki bölümde yanıt vermeye çalışalım. Şunları oku. İnsanı toplumsal kılan onun güçsüzlüğüdür. Yüreklerimizi insanlığa çeken ortak mutsuzluklarımızdır. İnsan olmasaydık bu mutsuzluklarımız olmazdı. Her sevgi yetersizliğin bir göstergesidir. Her birimizin başkalarına hiç gereksinimi olmasaydı, onlarla birleşmeyi hiç düşünmezdik. Böylece güçsüzlüğümüzün kendisinden kırılgan mutluluğumuz doğar. gerçekten mutlu olan bir varlık yalnız bir varlıktır. Yalnızca Tanrı mutlak bir mutluluğun tadına varır. Oysa hangimizin buna benzer bir şey hakkında fikri vardır? Biri kusurlu olduğundan kendi kendine yetebiliyorsa neyin tadına varır? Tek başına kalır, mutsuz biri olur. Hiçbir şeye gereksinimi olmayan birinin herhangi bir şeyi sevebileceğine inanamıyorum. Hiçbir şeyi sevmeyen bir kimsenin mutlu olabileceğine de inanmıyorum. Jean-Jacques Rousseau Emil. Gerçekte sürekli yoksullukları varsıllık adını almış insanlar için onların varsıllığa, tıpkı bizim ateşimiz olduğunu söylememiz gibi sahip oldukları söylenebilir. Aslında bize sahip olan ateştir. Seneca, Lucilius'a mektuplar. Mantık doğaya karşı hiçbir şeye zorlanmadığından bunun sonucu olarak herkesi kendini sevmeye, kendi yararını, kendi gerçek yararını gözetmeye, insanı gerçekten daha büyük bir kusursuzluğa götüren her şeye iştah duymaya, herkesi mutlak olarak elinden geldiğince kendi varlığını korumak için çaba harcamaya zorlar. Demek ki hiçbir şey insana insan kadar yararlı değildir. Bu yüzden insanların bunu korumak için isteyebilecekleri en etkin şey şudur: tüm insanların tüm nesnelerde bir araya gelmeleri. Tüm insanların tümünün zihinleriyle bedenleri neredeyse tek bir zihin, tek bir beden oluşturacak biçimde bir araya gelmeleri, varlıklarını korumak için çaba harcamaları ve tümünün birlikte kendileri için ortak yararı istemeleri. Bütün bunlardan çıkan sonuç, kendilerini usla yöneten insanların, yani usun yönetiminde kendi yararlarını gözeten insanların, başka insanların istemedikleri hiçbir şeye kendileri için iştah duymamaları. Böylece haksever, sadık, dürüst olmalarıdır. Spinoza, Etika. 6. Çık dışarı cırcır böceği. Yaşamdaki biricik görevimiz nedir biliyor musun? Ahmak olmamak. İnanmayacaksın ama ahmak sözcüğü göründüğünden daha özlü bir sözcüktür. Sözcüğün Latincesi imbecilius, bacalus, baston sözcüğünden gelir. Ahmak böylece yürümek için bastona gereksinim duyan kişidir. Özürlüleri, sevimli yaşlıları incitmek istemiyoruz. Çünkü burada gönderme yaptığımız baston.